Osmanlı'nın son dönemi çok renkli hadiselere mahal olmuştur. Ve bu en renkli olaylardan birisi Abdülhamid'in 33 yıllık iktidarının son zamanında meydana gelen ikinci meşrutiyetin ilanı ve ikinci meşrutiyet ve devamında Jön Türkler ve Jön Türkler içinde İttihat Terakki bunlar iktidara geliyor. Bediüzzaman'a doğuda aşiretler içindeki seyahatinde onlarla alakalı da bazı sorular soruluyor. Ve işte onların bir kısmı masondur, dine zarar ediyorlar. Böyle bir soru soruyorlar. Bediüzzaman mason kısmının %10 civarında olduğunu, geriye kalanların mutekit Müslümanlar olduğunu nazara veriyor. Ve ardından da diyor ki, hüsnü zan ediniz, suizan hem size hem onlara zarar verir. Yani bunların tamamını mason görmek bu yanlış bir şey. Sual: neden suizanlımız onlara zarar versin? El cevap: onların bir kısmı sizin gibi tahkiksiz taklit ile İslamiyet'in zevahirini bilirler. Taklit ise teşkikat ile yırtılır. O halde bazılarına bahusus dinde sathi felsefe ile mütevâkkıl olursa dinsiz dediğiniz vakit ihtimal ki tereddüde düşüp mesleği İslamiyet'ten hariçmiş gibi vesveselerle herşibat abat, yani artık ne olursa olsun battı balık yan gider diyerek meyyusane, belki muannidane İslamiyet'e münafi harekata başlar. Bunu günümüzdeki ehli dünya dediğimiz kimselerle de özdeşleştirerek değerlendirme yapabiliriz. Yani insanımız kahir ekseriyeti itibariyle Müslüman, %90 küsur Müslüman olan bir ülkede yaşamaktayız. Ama %90 küsur Müslüman demekle beraber belki 5 vakit namazını kılan insanlar %20, %30'dur. Cuma'ya gidenler daha yüksek bir oran, oruç daha yüksek bir oran. Ama insanımız içinde hatırı sayılır bir kesim, o kadar da bir dini hayatı yok. Ve bunlara din düşmanı nazarıyla bakılacak olursa gerçekten düşman hale gelebilirler. Yani bunların dinle bağları gayet zayıf, avam durumundalar, dini pek de bilmiyorlar ve İslam'ın zahirini biliyorlar. Mesela bir kısmı ben Müslümanım ama şeriata karşıyım diyebiliyor. Belli ki bu İslam'ı bilmiyor. İslam'ı bilse şeriata karşıyım demez. Yani neden? Şeriat Allah'ın dini, Allah'ın hükümleri. Ben Müslümanım ama şeriata karşıyım. Bu olacak bir şey değil. Yani bir insan gerçekten şeriata karşı olabilir, o ayrı mesele. Ama hem Müslüman hem de şeriata karşı bu adeta yuvarlak bir kare demek gibi olmayacak bir şey oluyor. İşte nasıl ki günümüzde insanımız içinde bayağı kayda değer bir miktar bu şekilde dini pek de fazla bilmeyen ama doğrudan din düşmanı da olmayan bir kesim var. Ve bunlara siz dinsizsiniz diye üzerlerine gidilecek olsa bunlar tereddüde düşebilirler. Acaba biz gerçekten dinsiz miyiz? Ve o noktada da dini konularda tereddütler olur. Zaten günümüzde sosyal medya deizmi falan bayağı bir körüklüyor. Öte yandan dini anlatma durumunda olanların falsolu durumları da ortaya çıkabiliyor. Bunları nazara verip onların şahsında dine karşı bir soğukluk meydana getirebiliyorlar. Ve o zaman bu gibi kimseler ya bizim dinle ne alakamız olur deyip tamamen dinle bağlarını koparabilirler. İşte ey bir insaflar, ey insafsızlar, gördünüz nasıl bazı biçarelerin dalaletine sebep oluyorsunuz. Halbuki bunların dinle zayıf bir bağı da varsa, o bağı koparmadan yapabiliyorsak o bağı kuvvetlendirmeye çalışmak lazım. Öte yandan mesela içki içen epey bir insan var ülkemizde. İçki dinin kesin olarak haram kıldığı bir melanettir tabiri caizse. Şeytanın amelinden bir pisliktir. içki içenlere kafir nazarıyla bakılacak olursa bunun çok ciddi sonuçları olur. Peygamberimiz döneminde de içki içenler var. Mesela onlardan birine had cezası uygulanacak. Müslümanlardan bir tanesi bunun aleyhinde bazı cümleler kuruyor, bağırıp çağırarak. Peygamberimiz müdahale ediyor. Böyle demeyin diyor. Ben diyor şehadet ederim ki bu zat Allah ve Resulünü seviyor. Buna beddua etmeyin, buna dua edin. Yani bu ne gibi? Bir insan bir takım günahlara düşmüşse illa dinsiz demek değildir. Kitaplarımızda bu ifade de edilir. Kebair ehli doğrudan kafir sayılmıyor. Yani büyük günahlara girmiş olsa bir insan dinden çıkmış olmaz. Günahkar bir mümin olur. Ve günün birinde tevbe de edebilir. Nice günahkar insan, hayatı günahlarla dopdolu insan gün gelmiş, hatalarını fark etmiş ve dine dönüş yapmıştır. Ve tevbe etmiştir. Tevbe kapısı ömrünün sonuna kadar açık. Böyle olunca bazılarına saldırarak işte sen dinden çıktın veya sen mason oldun bu şekilde ifadeler kullanarak onların dinden tamamen soğumasına vesile olmamak gerekir. Bediüzzaman buna dikkat çekiyor. Fena adama iyisin iyisin denilse iyileşmesi, iyi adama fenasın fenasın denildiğinde fenalaşması çok vuku bulmuştur. Yani bu da güzel bir strateji. Adam fena aslında ama iyisin iyisin denilse iyileşiyor. Doktorlar hastalarına genelde bunu tatbik ederler. Hasta belki de artık ölmek üzere ama ona doğrudan sen ölmek üzeresin denilmiyor. İyileşebilirsin, aman şuna dikkat et. Bu şekilde şefkatle ona yaklaşılıyor. Benzeri bir şekilde dini noktada problemi olanlara şefkatle yaklaşmak lazım. Hatta Hazreti İsa örneği verilir bu noktada. Hazreti İsa sarhoş, berduş, problem insanlarla iç içe. Onlarla sohbetleri var. Diyorlar ki, ey İsa sen asil bir insansın. Bu gibi ayak takımıyla senin ne işin olur ki? Niye bunlarla görülüyorsun ki? O da diyor ki, doktorun yeri hastanın yanıdır. Ve ben diyor bunlara faydalı olmaya çalışıyorum. İşte fena adama iyisin iyisin denilse iyileşmesi çok vuku bulur. İyi adama da fenasın fenasın denildiğinde fenalaşması çok vuku bulur. Adam iyi, sapasağlam bir adam ama 3-5 kişi buna geçmiş olsun rengin kaçmış deseler adamın rengi kaçmaya başlar. Ve galiba sen hastasın deseler gider evinde istirahate başlar. Yani dolayısıyla insan psikolojik olarak çok hassas bir varlık. Bu mahiyetteki insana müsbet yönden yaklaşmak gerekiyor. Hataları varsa da onları telafi ettirecek bir şekilde yaklaşmak ve kurtaracak şekilde gayret göstermek gerekiyor. İşte ölçüyü verdi. Fena adama iyisin iyisin denilse iyileşmesi, iyi adama fenasın fenasın denildiğinde fenalaşması çok vuku bulmuştur. Sual neden? Cevap, faraza bazılarının altında büyük bir fenalıkları varsa da hücum edilmemek gerektir. Zira çok fenalık vardır ki iyilik perdesi altında kaldıkça ve perde yırtılmadıkça ondan tegafül edildikçe yani sanki öyle bir şey yokmuş gibi hareket edildikçe mahdut ve mahsur kaldığı gibi, sınırlı kaldığı gibi sahibi perdeyi hicap ve haya altında yani bir utanma haya perdesi altında ıslahına çalışır. Lakin vaktaki perde yırtılsa haya atılır, hücum gösterilse fenalık fena tevessül eder. Buna Peygamber Efendimizin münafıkları olan siyasetini misal olarak verebiliriz. Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'de Medine site devleti kurduğunda nüfusun onda biri yani 10 binlik Medine-i Münevvere'de 1000 civarında insan münafık. Öyle olduğu tahmin ediliyor. Ve Peygamberimiz bunlara Müslüman muamelesi yapıyor. Bazı sahabeler bile şaşırıyorlar. Diyorlar ya Resulallah, biz de biliyoruz ki falan münafık, filan münafık. Yani niye bunlara bir ceza vermiyorsunuz? Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Ben diyor onlara ceza versem onlar Müslüman görülüyor. Camide, mescitte ardımda namaz kılıyorlar. O zaman Muhammed kendi etbaına güvenmiyor. Kendi adamlarına ceza veriyor diye bunun adını böyle koyarlar diyor. Ve Peygamberimizin onlara Müslüman muamelesi yapmasıyla münafıkların pek çoğu kendinden utanır hale geliyor. Ve bu 1000 civarında, nüfusun 1/10 civarında olan kısım gittikçe eriyor ve samimi Müslüman haline geliyorlar. Yani bu da önemli bir incelik. Dolayısıyla toplumda evet pek çok günahkar insan da var. Toplumda pek çok dinde lakayt insan da var. Ama bunlara dinsizsiniz deyip perdeyi yırtmaktansa azıcık bir bağla, İslam'la bağları varsa o bağı kuvvetlendirmeye çalışmak bir esastır. Ben Mart hadisesinde, 31 Mart olayında şuna yakın bir hal gördüm. Zira İslamiyet'in meşrutiyetperver ve hamiyetli fedaileri cevher-i hayat makamında bildikleri nimet-i meşrutiyeti şerata tatbik ile ehli hükümeti adalet namazında kıbleye irşat ve nam-ı mukaddes-i şeriatı meşrutiyet kuvvetiyle ila ve meşrutiyeti şeriat kuvvetiyle ipka ve bütün seyyiat-ı sabıkayı muhalefet-i şeriat üzerine ilka etmek için bazı telkinatta ve teferruatın tatbikatında bulundular. 31 Mart yakın tarihimizin en önemli olaylarından, Sultan Abdülhamid'in ikinci meşrutiyeti ilan etmesinden sonra gerçekleşiyor. İttihat Terakki doğrudan hükümette yer almıyor ama hükümeti yönlendirmekte. Ve hemen bir anda tabii bir muvaffakiyet de görülmüyor. Ve o zaman mektepli, alaylı o yönde bir ayrım cihetine gidiliyor. Yani subaylar içinde doğrudan çekirdekten yetişme, harbiyeden gelme olanlar var. Bunlar mektepli. Bir de er rütbesindeyken bir başarı gösterip de subaylığa alınanlar var. Bunlara da alaylı deniyor. Alaylı olanlara artık yer verilmeyecek. Bu yönde karar alınınca bunlar bayağı bir rahatsızlık duyuyorlar. Bir de hükümetin belki bir takım muvaffakiyetsizlikleri. Bunun neticesinde şeriat isteriz diyerek halk sokaklara dökülüyor. Ve bir kalkışma hareketi meydana geliyor. Ve de zaman bu olayda yatıştırıcı rol oynuyor. Ve 8 avcı taburunu nutkuyla itaate getiriyor. İsyanlarının önüne geçiyor. Ama neticede işte Selanik'ten gelen hareket ordusu bunlar olaylara el koyuyor. Abdülhamid'in tahttan indirilmesiyle yeni bir dönem başlamış oluyor. Sonra sağını solundan fark etmeyen, haşa şeriatı istibdada müsait zannederek tuti taklidi gibi, yani papağan gibi şeriat isteriz demekle maksat ortada anlaşılmaz oldu. Yani şeriat isteriz, şeriat kötü bir şey değil. Kur'an'da sümme câlinâke alâ şeriatin minel emr buyuruluyor. Ey peygamber, sonra biz seni bir şeriat üzere kıldık. Fettebi'ahe, o şeriata tabi ol. Şeriat dindir, şeriat İslamiyettir, şeriat Allah'ın kanunlarıdır. Ve o zaman iktidarda Abdülhamid dönemi ve Abdülhamid halifedir. Halifeye karşı şeriat isteriz bayağı mesnetsiz bir durum. Şeriat zaten tatbik edilmekte. Ama şeriat isteriz derken bunu alet ediyorlar. Başka gayeler var. Ve orada ortada görülen şeriat isteriz lafzı oluyor. Hatta Bediüzzaman'ı da bundan dolayı o dönemde yatıştırıcı olmasına rağmen mahkemeye veriyorlar. Ve mahkemede Hurşit Paşa soruyor. Sen de şeriat istemişsin. ve eliyle de gösteriyor. İdam edilenler var. İşte biz şeriat isteyenleri böyle idam ederiz. Bediüzzaman orada gayet metanetle evet diyor, ben de şeriat istedim. Şeriatın bir hakikatına 1000 ruhum olsa feda etmeye hazırım. Ama ihtilalcilerin isteyişi gibi değil. Bu günümüze güncellenecek olursa, mesela günümüzde DAEŞ, IŞİD, El-Kaide bu gibi dini görünümlü bir takım radikal gruplar var. Ve bunlar şeriatı sıkça nazara veriyorlar. Ve şeriat isteriz diyorlar tabiri caizse. Ama bunların istediği problemli bir durum. Ve kendilerinde bir problem var. Dini çok kötü temsil ediyorlar. Vurdulu kırdılı bir şekilde tümüyle gösteriyorlar. Ve çok yanlış uygulamaları var. İşte nice samimi dindar insan elbette Allah'ın hükümlerinin uygulanmasını ister. Ama bu gibi kimselerin IŞİD'ci olduğu, El-Kaide mensubu olduğu anlamına da gelmez. Yani günümüzde de yani şeriata bakış gruplara göre bir nevi farklılık arz edebiliyor. Zaten planlar serilmişti. İşte o vakit yalan olarak hamiyet maskesini takınan bazı herifler, yani din adına gayrete gelmiş görülen bazı kişiler, o ismi mukaddese tecavüz ettiler. Yani Derviş Vahdet'i mesela, Derviş Vahdet'i o zaman öne çıkan flaş isimlerden biri, şeriat isteriz diyenlerin önünde görülenlerden birisi. Ve problemli insanların şeriat isteriz demesi şeriata zarar da veriyor. Ve o gibi kimseler o mukaddes ismi bir nevi kirletmiş oluyorlar. İşte cayi ibret bir noktayı siyah, ibrete şayan karanlık bir nokta. Velagat gaadetil himmetu bitilken nokta. İşte bu nokta ile himmet oturdu. Velem taktedir alen nuhud. Yani böyle kalkmaya güç yetiremedi. Velagat teşevveşet tantanatul avrat sadae musikatil hurriye. Yani art niyetle bu şekilde tantana çıkaranlar, gürültü çıkaranlar hürriyet musikasının sadasını müşevveş kıldılar. Yani hürriyet çok güzel bir sadası var, musikisi var ama gürültü çıkardılar. Velagat tagallasat el meşrutiyye münhasıraten ismen ala galilin. Meşrutiyet o zaman az sayıda kimsenin savunduğu bir şey durumuna geldi, küçüldü. Feteferragat anhe humatu zimarihe. Onun onurunu himayeye çalışanlar dağıldılar. Fırkalara bölündüler ve dağıldılar. Böyle olunca da durumlar karıştı. Toparlayacak olursak, yani demek ki dahilde Müslümanların yaşadığı bir toplumda bir kısım insanlar dinde lakayt olabilir, pek çok günahlarla kirlenmiş olabilir. Ama bunlar doğrudan biz dinsiziz demiyorlarsa bunlara yine din içinde muamele etmek onları kazanma noktasında önemlidir. Din ile bağları böyle pamuk ipliği de olsa o bağı koparıp atmak değil, elden geliyorsa o bağı kuvvetlendirmek marifettir.